Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, Sorularla Sözler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinde Kur'an nedir, tarifi nasıldır? Bunun birinci bölümünde kalmıştık, oradan devam ediyoruz.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ı tarif ederken, şu alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeli-i subhaniyenin hazinesi ifadelerini kullanıyor. Evet. Buradan neler anlamalıyız acaba?
Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da bize hitap ediyor.
Evet.
İltifatta bulunuyor. Bu bizlerle alakalı en büyük nimetlerdendir. Mesela bir insan valiyle görüşmek istese her zaman görüşemeyebilir. Veya vali onu muhatap almayabilir. Ama Allah-u Teala alemlerin Rabbi bizi kendine muhatap kabul etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nas, ya eyyühellezine amenu, ya eyyühel insan bu gibi ifadelerle bize hitap ediyor. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda alemlerin Rabbinin kelamına muhatap oluyoruz. Hatta kitaplarda şöyle geçiyor. Bir kimse Kur'an'dan okusa, ardından da yemin etse, vallahi ben Allah ile konuştum, yemini sadıktır. Çünkü Allah'ın kelamını okumuştur.
Maşallah. Bu cihetten iltifat.
Evet. Cenab-ı Hak iltifatta bulunmuş.
Evet.
Tenezzülde bulunmuş.
Şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi diyor Kur'an için. Evet. Bundaki hikmet ne acaba?
Malum güneş dünyamızı aydınlatıyor ve bütün enerji kaynakları güneşe bağlıdır.
Doğru.
Bütün enerjiler güneşten geliyor. Diğer kaynaklar da yine dolayısıyla ondan almış oluyorlar. Dinin mesela dört tane aslında temel kaynağı var.
Evet.
Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha.
Evet.
Bu dördü ikiye indirebiliriz. Kitap, sünnet. Kitap, sünneti de bire indirebiliriz. Kitap. Çünkü evet, sünnet, yani Peygamberimizin sözleri, uygulamaları veya takrir buyurduğu şeyler. Bunlar kitabı açıklamak içindir. Böyle olunca gerek sünnet, Peygamberimizin sünneti, gerekse ümmetin icması, ittifak ettiği hususlar, gerekse mesela ayette, hadiste doğrudan belirtilmemiş ama müçtehitler kıyas yoluyla o meselenin hükmünü ortaya koymuşlar. Bunların hepsi temelde Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim, İslamiyet alemi manevisinin güneşi, bütün enerji kaynaklarının güneşe dayanması gibi bütün İslami meselelerde Kur'an'a dayanıyor. Ya doğrudan veya dolayısıyla. Öte yandan sadece güneşi değil, temeli, hendesesi. Malum hani bir binanın temeli olur, o temel üzerine yükselir. İslam'ın bütün meseleleri de Kur'an üzerine yükseliyor. İşte devamında hadis, devamında hadisleri de, ayetleri de açıklayan kitaplar. Ama evet, bunun temelinde Kur'an-ı Kerim yer almakta. Hendese, malum hendese, mühendislik aynı kökten gelir. Dolayısıyla işin esası ayetlerde belirtilmiş. O hendese üzere, o ölçüler üzere İslamiyet yaşanıyor.
Evet. Yine Kur'an'ın tarifinde geçen bir ifade. Avalim-i Uhreviye'nin mukaddes haritası diyor. Bu ne demek acaba?
İslamiyet'te dualist bir hayat var. Yani sadece dünya hayatı değil, aynı evet, zamanda ahiret hayatı. Dünya hayatı dün olarak ifade edilir adeta. Ahirette yarın. Mesela ayette denilir ki vel tenzur nefsüm mâ gaddemet ligat. Her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Yarından murat ahiret.
Evet.
İnsanlar dünyadan ahirete doğru yolcu. İşte ahirette bizi neler bekliyor? Başta kabirden başlanabilir berzah alemi. Daha sonra kıyametin kopması. Devamında mahşer, insanların hesaba çekilmesi, devamında işte sırattan geçiş, cennete geçiş veya cehenneme yuvarlanış gibi. Cennetin, cehennemin menzilleri, oralardaki hayat. Mesela cehennem nazara verilirken لَهَا سَبْعَةُ اَبُوَابِ Cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan ona uygun kimseler alınacaktır. Ayet-i Kerime'de ifade ediliyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cehennemdeki azabı gerçekten ayrıntılı diyebileceğimiz şekilde tasvir ediyor. Cehennemde neler var? Öte yandan cennette hayat nasıl olacak? Gerçekten insanı heyecanlandıracak şekilde çok ciddi tasvirler var. Bir de hatta tablolar var. İsterseniz kısaca cennet ve cehennemden birer tablo arz edebilirim. Bunlardan birisi İbrahim suresinde geçer. Cehennem ehli kendi aralarında demek konuşuyorlar. Şeytanın etrafında toplanmışlar ve ona diyorlar ki senin yüzünden biz buraya girdik. İblis onlara diyor ki benim sizin üzerinizde herhangi bir baskım yoktu. Zorla günaha sizi sokmuş değilim. Ben sadece davet ettim, siz de geldiniz. Gelmeseydiniz diyor. Kur'an-ı Kerim işte mesela cehennemden bir tabloyu bu şekilde bize sunuyor. Saffat suresinin ikinci sayfasında cennet ehlinin kendi aralarındaki bir konuşmasına yer veriyor. Orada cennet ehli kendi aralarında konuşurken biri diğerlerine diyor ki dünyada benim bir arkadaşım vardı ve bana diyordu ki gerçekten sen Allah'ı, ahireti tasdik mi ediyorsun? Kabul etmezdi. Beni de diyor vazgeçirmeye çalışırdı. Ardından diyor ki şu anda o nerede biliyor musunuz? Ve o anda gösteriliyor kendilerine. Ferahu fi sevail cahim, cehennemin ta ortasında onu görüyor. Ve oradan ona sesleniyor. Yazıklar olsun sana. Az kalsın beni de oraya yuvarlayacaktın diyor. İşte Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemin böyle tablolarını bize sunuyor. Oradaki hayatı bize anlatıyor. Ve o menzilleri bizlere tasvir ediyor. Zihnimize yaklaştırıyor.
Onun için mukaddes harita.
Harita. Malum mesela dünya haritasına bakıyoruz. Dünyayı bir bütün olarak görüyoruz. Evet. Türkiye haritasına bakıyoruz. İl il, göl, deniz falan, dağ, bunları görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda ahiretin menzillerini görebiliriz.
Evet, zat ve sıfat ve esma ve şuunu ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı. Yani Kur'an'ın bu özellikleri var. Bunları nasıl anlayacağız?
Burada ya benim açımdan gerçekten bu çok önemli bir nokta.
Evet.
Herkes için herhalde önemlidir diye düşünüyorum.
Hı hı.
Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendini bize anlatıyor.
Evet.
Allah'ın zat, sıfat, isim ve şuunatının açıklaması. Allah kendini bize anlatmakta. Mesela filozoflar kendi akıllarıyla Allah'ı bulabilir. Ama Allah'ın zatını anlamakta acizdirler. Sıfatlarını, esmasını tanımakta acizdirler. Hatta zaman zaman yoldan çıkmalar, sapmalar olabilir. Mesela deist filozoflar Allah'ın varlığını bulmuşlar ama Allah'ın iradesini anlayamamışlar. Demişler ki Allah yaratmaya mecburdu. Dolayısıyla Allah olsun, alem olmasın düşünülemez gibi Allah'ın irade sıfatını orada nefy etmişler. Başka bir şey söylemişler. Allah mekanik bir alem kurmuş. Kurulmuş bir saat gibi adeta. Sistem şu an tıkır tıkır çalışıyor.
Biraz hiçbir şeye karışmıyor.
İleriye, daha da ileriye gidip demişler ki İstese kendisi bile şu an müdahalede bulunamaz.
Vallahi.
Halbuki Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Külle yevmünü ve fî şe'n. Allah her an bir tasarruftadır. Fe'alüllü mâ yürit. Dilediğini yapandır. Yahrugu mâ yeşâ. Ne dilerse yaratır. Yani yaratma mazide olup bitmiş bir olay değil. Devam eden bir süreç. İşte Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'yı hem zatıyla, zatının bilinmezliğiyle bize anlatıyor. Yani o bir haşa Allah baba değildir. İsa oğul da değildir faraza. Bu gibi dalaletleri nefy ediyor, reddediyor. Öte yandan o bir put da değildir. Tabiatın kendisi de değildir. Leyse kemitliği şey, ona misil bir şey yoktur. Velem yekullahu küfven ahad, ona denk hiçbir şey yok. Bu şekilde zatını bize anlatıyor. Sıfatlarını, ilim, irade, kudret gibi sıfatlarını anlatıyor. İsimlerini, mesela Allah'ın Fettah oluşu, Halik oluşu, Rezzak oluşu gibi, onları bize anlatıyor. Bir de şuunat. Şuunat derken, belki Risalelerdeki her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrı ifadesi var ya, o gibi şeylere şuunat denilmiş. Görmek, göstermek, istemek. Bu gibi manaları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlerle paylaşıyor.
Evet. Bu yüzden zat, sıfat, esma ve ilahi şuunatın kavli şarihi,
şerh edici bir sözü,
tefsiri vazıhı,
açık bir tefsiri,
bürhanı katı,
kat'i bir delili
ve tercümanı satı,
parlak bir tercümanı
denilmiş. Evet. Maşallah, çok güzel. Yine Kur'an için üstadımız alem-i insaniyetin mürebbisi diyor. Kur'an nasıl oluyor mürebbilik boyutu?
Mürebbi acaba? Türkçe'de de kullanılıyor. Terbiye eden anlamda. Mesela çocuk mürebbisi denilir. Evet. Mürebbi çocuğu terbiye eder. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı. Evet. Allah insanları terbiye ediyor. Hı. Kur'an-ı Kerim'le terbiye ediyor. Yani yaratma noktasında alemleri zaten terbiye etmiş Rabbül Alemin'dir. Bizleri de Kur'an'daki esaslara uymakla terbiye ediyor. Yani normalde insan nefsine tamamen kendini kaptırabilir. Evet. Şeytanın dediklerini yapabilir. Ama Kur'an'ı dinlediğinde nefsini dizginleyecektir. Şeytanın sözünü tutmayacaktır. Ve bu şekilde bir terbiyeden geçecektir.
Evet.
İşte Kur'an-ı Kerim insanları terbiye etmekte.
Allah razı olsun. Sonrasında İnsaniyet-i Kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası denilmiş. Burada sanki iki şık var. Birincisi, İslamiyet büyük insaniyet midir? Hı-hı. Nasıl oluyor? İkincisi, bu İslamiyet'in ışığı ve suyu olma ciheti Kur'an'ın, evet, nasıldır?
Tamam. Zannederim bu Risale-i Nur'un kendine has ifadelerinden birisi. Evet. İnsaniyeti suğra, insaniyeti kübra.
Evet.
Muhakematta medeniyetin güzellikleri nazara verilirken, hı, mehasini medeniyet diye anlatılıyor. Medeniyetin güzellikleri insaniyeti suğradır deniliyor.
Hı.
Ve medeniyetin güzellikleriyle insaniyet bir derece tecelli etti diyor. Ne gibi? Mesela otomobil, İşte tren, gemi, uçak, bunlar medeniyetin güzel nimetleri. Biz bunlarla diğer varlıklardan ayrılıyoruz.
Doğru.
Yani denizde balıklar gibi yüzemiyoruz ama denizaltı yapabiliyoruz.
Hı hı.
Denizlerin her tarafında 20 bin fersa, hatta daha fazla gidebiliyoruz.
Evet.
Kuşlar gibi kanadımız yok ama uçaklara binmek suretiyle bir günde dünyanın öbür ucuna varabiliyoruz.
Doğru.
Dolayısıyla insanlık bunlarla bir derece açığa çıkıyor. Yani insan yeryüzünde halifedir. En üstün varlıktır. Medeniyetin güzellikleri bunun bir göstergesidir. Ama bunlar ne de olsa yine insaniyeti suğradır. Küçük insanlık. İnsanlık bir derece bununla açığa çıkıyor. Ama kamil manada insanlığın açığa çıkması İslamiyetle olacaktır. Ne gibi? Diyelim insanlar uçakları yaptı ama bu uçaklarla masumları bombalayabilir de. Nitekim bombalıyorlar. Yani evet, böyle bir güç, imkan olmalı ama bu haddi aşanlara haddini bildirmek için olmalı.
Evet.
O İslamiyetle tecelli ediyor.
Hı.
Dolayısıyla elde etmiş olduğumuz ilmi gelişmeler, teknolojik gelişmeler, bunlar İslamiyete uygun bir şekilde kullanılırsa gerçek insanlık ortaya çıkacak. Bu noktada İslamiyet'e insaniyeti kübra demiş. İşte Kur'an-ı Kerim insaniyeti kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası. Ma su demek. Malum su bir şeyi besler. Kur'an-ı Kerim'de İslamiyet'i devamlı besliyor. Ziya, ışık olmazsa büyüme gerçekleşmez. Kur'an-ı Kerim bir ziya veriyor ve aydınlatıyor.
Evet, Allah razı olsun. Çok. Yine Kur'an'ın tarifinde nev-i beşerin hikmeti hakikiyesi tabiri geçiyor. Yani Kur'an'ın bu boyutunu nasıl anlayacağız? Nasıl bir hikmet Kur'an-ı Kerim?
Hikmet, Kur'an'da geçen bir kavramdır. Yü'til hikmete men yeşe. Allah dilediğine hikmet verir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse çok büyük hayır verilmiştir.
Evet.
Felsefeye de hikmet denilmiş. Gerçi felsefenin tamamı hikmet değildir. Bir kısmı ipe sapa gelmez fikirlerle doludur.
Evet.
Ama felsefede hikmetli sözler de var. Kainatı anlamaya yönelik ciddi çalışmalar var. Ve felsefenin dört alanı var. Önce üç diyelim. Başlıca üç alanı var. Varlık felsefesi, değerler felsefesi, bir de bilgi felsefesi. Değerler felsefesinin de etik ve estetik diye, yani ahlak ve bir de güzellikle alakalı iki ayrı bölüm var. İşte felsefeyle alakalı yapılan bütün çalışmalar bu alanları içine alıyor. Kur'an-ı Kerim varlık felsefesiyle alakalı, işte var eden var mı, Allah'ı bize anlatıyor. Varlık gerçek mi? Alemlerden söz ediyor. Varlık gerçektir.
Evet.
Bilgi, bilgiye ulaşım ne derece bilebiliriz? وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ilimden çok az şey verildi diyor.
Hı.
Yani hiç verilmedi değil ama her şeyi biliyor da değilsiniz. Hamdi Yazır'ın yorumuyla insana diyor ilimden az şey verilmesi onu ümitsizliğe sevk etmemeli. Demek ki öğreneceği daha çok şeyler var. İşte bilgi felsefesiyle alakalı ayetlerde çok güzel gerçekten böyle mihenk taşları vardır. Öte yandan ahlaki değerlerle alakalı gerçekten Kur'an-ı Kerim baştan sona ahlakı anlatıyor. Estetik konularında da güzellikle alakalı gerçekten güzelliği anlatan başta El-Esma-ül Hüsna kavramı gibi nice dikkat çekici kavramlar var. Böyle olunca insanlığın gerçek felsefesi Kur'an-ı Kerim'dir. Felsefe daha çok bir arayıştır. Kur'an-ı Kerim ise taraf ilahiden gerçeklerin bize bildirilmesidir.
Evet. Hikmeti hakiki tabiri kullanmış. Yine Kur'an-ı Kerim insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi denilmiş. Bunun için neler söyleyebiliriz?
Evet, insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşit ve hadi, hidayet edici, mürşit de irşat edici. Malum insan mutlu olmak ister.
Evet.
Hayat mutluluk arayışından ibarettir de denilebilir.
Doğru.
Yaptığımız her işte mutlu olmaya çalışırız.
Hı hı.
Yeme, içme, aile hayatı, günlük meşguliyetler gibi, ilmi çalışmalar gibi. Bunların her birisi mutlu olmaya yöneliktir. Kur'an-ı Kerim mutluluk noktasında bizi daima irşat ediyor. Yani nasıl mutlu olabiliriz?
Evet.
Ve saadeti dâreyn. Sadece ahirette mutlu olmak değil, dünyada da mutlu olmak. Dünya ve ahirette bizi mutlu edecek esasları bize bildiriyor. Ve hadi yani yol gösteriyor. Nasıl mutlu olur, olunur? Hı-hı. Mesela normalde insan cimridir.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki لَنْ تَنَالُ الْبِرْ رَحَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliği elde edemezsiniz. Birre ulaşamazsınız. Yani vermenin mutluluğu. Bu da bir mutluluktur. Almanın mutluluğu vardır ama kazanmanın mutluluğu vardır ama bir de elde ettiklerini başkalarıyla paylaşmanın vermiş olduğu mutluluk. Bu gibi mutluluklara Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Hatta evet. Mesela İsar hasleti. Yani kendisi muhtaç da olsa başkasını kendine tercih etmek. Bu mutluluğun zirvelerine insanı götürür.
Hmm.
İşte fedakarlıktaki mutluluk, hizmet etmekteki mutluluk gibi. Bütün bu gibi mutlulukları düşünebiliriz. Kur'an-ı Kerim gerçekten de insanı mutluluğa sevk ediyor. Dünya ve ahirette.
Evet. Allah razı olsun. Evet. Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, bugünkü programımız sona erdi. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.